Ayrım 29. Umutlar ve İdamlar, Altan Öymen, sayfa 315. 14. Bölüm. 14'ler olayı. Milli Birlik Komitesi ikiye bölünüyor. 14 üye yurt dışı görevlere atanıyor. Kalan 23 üyeyle kurucu meclis rejimi başlayacak. Hedef 27 Mayıs'ın yıl dönümüne yeni anayasayı yetiştirmek ve Ekim ayında yeni seçime gitmek. Öncüde daha önce çıkan anlaşmazlığın sonucu imtiyaz sahibi değişiyor. Yönetim gazete çalışanlarına geçiyor. Bu sayfada Milliyet'in 14 Kasım 1960 tarihli ön sayfasının resmi var. Başlık olarak MBK'nın 14 üyesi affedildi, 2. MBK kuruldu. Gürsel tasfiye sebebini açıkladı. Devlet Başkanı komitedeki fikir ayrılıklarının millette endişe ve itimatsızlık yarattığını söyledi. Alt başlıklarda Balmumcu'dan 74 sanık tahliye edildi ve affedilenler bugün serbest bırakılacak şeklinde alt başlıklar var. Altyazı şöyle: 13 Kasım sabahında uygulanan tasfiye ertesi günkü gazetelerin hepsinin manşetindeydi. Olayın özeti Milliyet'in manşetindeki gibiydi. Milli Birlik Komitesi içindeki iki karşıt gruptan Başkan Gürsel ile arkadaşlarının bulunduğu grup, Türkeş ile arkadaşlarının bulunduğu öteki grubu tasfiye etmişti. Milli Birlik Komitesi üyeliğinden ayrılanlar yurt dışındaki temsilciliklerimize müşavir olarak gönderileceklerdi. 25 Ağustos akşamında Öncü'nün ilk sayısını yayımlamak üzereyken son dakikada ortaya çıkan hükümet haberinin özetini 12. bölümde anlattım. 20 üyeli Bakanlar Kurulu'nun 10 üyesi görevinden affedilmişti. Neydi bunun nedeni ve bu karar nasıl alınmıştı? Milli Birlik Komitesi içinde o konuda tartışmalar olduğu söylentileri vardı. Fakat o konunun iç yüzünü öğrenmek kolay değildi. Hele bizim o günkü bir gazetenin ilk sayısını çıkarma telaşımızdan o soruların cevabını aramamıza sıra gelmemişti. O işi bu bölümde başlangıcından başlayarak yapalım. Önce konunun başlangıcını hatırlayalım. Soru ihtilalin daha ilk günü akla gelmişti. 27 Mayıs günü boyunca ihtilalci olarak adı bilinip sesi işitilen iki subay vardı. Biri olayı radyodan ilan eden Kurmay Albay Alparslan Türkeş'ti. Öteki Milli Birlik Komitesi'nin başkanı olduğu daha sonra açıklanan Orgeneral Cemal Gürsel'di. Bu iki isim bölgede gazetecilik yapmış olan ben dahil, Orta Doğu olaylarını izlemiş olan herkese 1952'deki Mısır ihtilalini hatırlatmıştı. O ihtilal de başlangıçta iki isimliydi. Özgür Subaylar Hareketi'nin lideri General Muhammed Necip'ti. Hareketin ikinci adamı olarak görünen albay ise Cemal Abdünnasır. Mısır'da 1953'te krallığın lağvedilip cumhuriyetin ilan edilişinden sonra General Necip Cumhurbaşkanı olurken Nasır ikinci adam olarak başbakanlık görevini üstlenmişti. Sonra da 1954'te Necip yumuşak bir değişimle görevinden ayrıldı, yerine Nasır geçti, partileri kapattı. Başbakanlık ile Arap Sosyalist Birliği Genel Sekreterliğini bir araya getirip kendi liderliği altına aldı. Öteki partileri kapatıp bir tek adam idaresini kurdu ve ülkesini 1970'teki ölümüne kadar yönetti. 1958'deki Irak ihtilalinden sonra da benzeri bir durum yaşandı. İhtilali gerçekleştirip krallığa son veren askerlerden ikisi ünlüydü. Biri General Abdülkerim Kasım'dı, öteki yardımcısı Yarbay Abdülselam Arif'ti. Bir süre sonra aralarında anlaşmazlık çıkmıştı. Başkan Kasım darbe arkadaşını tutuklattırmıştı. Daha sonraki yıllarda o olayın devamı yaşanacaktı. Önce idama mahkum edilip sonra affedilen Arif, 1963'te bir darbe yapıp Kasım'ı idam ettirerek onun yerine geçecekti. Acaba bizde de öyle şeyler mi olur? Evet, 27 Mayıs 1960 günü ihtilali yapanlardan sadece ikisinin, Gürsel ile Türkeş'in adı belliyken, ilk akla gelen bölgemizdeki iki ihtilalin lider kadrolarında kısa bir süre sonra gerçekleşen o değişimlerdi. Evet, acaba bizde de öyle şeyler mi olur? İktidarın iki güçlü adamından ikincisi birincisini koltuğundan edip yerine kendisi mi geçer ve eğer geçerse o koltukta ne kadar kalır? Gelişmelerle ilgili tahminler yapanlar birbirlerine o soruyu soruyorlardı. Bazıları da dünya tarihinde çok geride kalan örneklere değinip Fransız ihtilalindeki iç kavgaları hatırlatarak ihtilaller önce kendi evlatlarını yer diye özetlenen klasik genellemeleri tekrarlıyorlardı. 27 Mayıs'tan sonraki günlerde ise o çağrışımlar gündemden çıktı. Çünkü önce beklenmedik ölçüde çoğulcu bir yönetim kuruldu. Önce 21 üyesinden sadece 4'ü asker olan, geride kalanı sivil bakanlardan oluşan bir hükümet kuruldu. Sonra da yasama organı görevini üstlenen Milli Birlik Komitesi oluştu. Komite üyelerinin hepsi askerdi ama 38 kişiydiler. Toplantılarında rütbelerini vestiyere bırakıp eşit haklara sahip olarak toplanıyorlardı. Görüşlerini bireysel olarak ifade ediyorlardı. Basın önünde de serbestçe konuşuyorlardı. İçlerinde en gençleri başta olmak üzere iddialı olanlar az değildi. Ayrıca bir de profesörlerden kurulu bir anayasa komisyonu vardı. Onun da üyelerinin sesleri kamuoyuna yansıyordu. Başta komisyonun başkanı Profesör Sıddık Sami Onar olmak üzere onlar da yasama organı olan Milli Birlik Komitesi ile hükümetin yanında bilimsel bir otoriteyi temsil ediyorlardı. Orgeneral Cemal Gürsel, Devlet ve Hükümet Başkanı, Milli Birlik Komitesi Başkanı, Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olmasının yanında Anayasa Komisyonu toplantılarını da kontrol ediyordu. Yani bütün o güçler Gürsel'e bağlıydı. Gürsel ayrıca kamuoyu önünde popüler bir kimlik kazanmaktaydı. Fırsat buldukça halka açık törenlere katılıyordu. Çankaya'da yürüyüşlere çıkıyordu. Yolda rastladığı kişilerle sohbet ediyordu. Tabii basın da bu sohbetlerin devamlı katılımcıları haline gelmişti. Gürsel'in Çankaya gezintileri sırasında söylediği her söz ertesi günkü gazetelerde yayımlanabiliyordu. Türkeş etkiliydi ama ihtiyatlıydı. Böyle bir ortamda Türkeş'in ihtilalin ilk günlerinde ortaya çıkan ikinci adamlık imajı unutulmuş gibiydi. Gerçi daha önce belirttim, Türkeş ihtilalin ilk günlerinden itibaren Milli Birlik Komitesi üyesi olmasının yanında Gürsel'e en yakın olan idari görevi üstlenmişti, Başbakanlık Müsteşarlığını. Ama Türkeş o görevi kamuoyu önüne fazla çıkmadan, her gün her konuyla ilgili demeç verme alışkanlığına kapılmadan yürütmeye gayret ediyordu. Devletin yönetiminde ve kamuoyunda giderek daha etkili olma niyetini taşımaya devam ettiği belliydi. Örneğin öncüyle ilgili bölümde konu olmuştu. Bir ara eşinin ortak olduğu bir şirket yoluyla kontrol edebileceği bir gazete çıkarmaya teşebbüs etmişti. Ama buna karşı tepkiler oluşunca o girişiminden vazgeçmişti. Devlet yönetiminde etkili olma yolundaki adımlarını ise komite içindeki yakın çevresiyle birlikte sürdürdüğü anlaşılıyordu. Yakın çevre denilirken MBK üyelerinin 10-12'sinin adlarından söz ediliyordu. Orhan Erkanlı, Dündar Taşer, Orhan Kabibay, İrfan Solmazer, Muzaffer Özdağ, Numan Esin, Ahmet Er, Rıfat Baykal, aynı zamanda Gürsel'in özel kalem müdürüydü, Kamil Karavelioğlu, Mustafa Kaplan. O isimler arasında komitenin Muzaffer Özdağ, Numan Esin, İrfan Solmazer gibi en genç üyelerinden henüz yüzbaşı rütbesindekiler vardı. Orhan Erkanlı, Orhan Kabibay gibi yarbay rütbesindekiler de. MBK'nın o üyelerinin çoğunun basınla, üniversitelerle ve diğer kurumlarla yakın ilişkileri oluşmuştu. Verdikleri demeçler ve katıldıkları etkinlikler kamuoyundaki tanınmışlıklarını arttırıyordu. Ve Alparslan Türkeş'in ihtilalin ilk günlerinde Gürsel'den sonraki ikinci adam gibi anılmaya başlayıp sonradan unutulmaya başlayan adı, kendi ekibinden oldukları varsayılan o isimlerden bir kısmının kamuoyunu etkileyen faaliyetinin sonucu olarak yeniden gündeme giriyordu. Hem de Milli Birlik Komitesi'nin yaklaşık üçte birinin adıyla birlikte. Ve o üçte birlik grup iktidar içinde bir darbe yapıp yönetime geçer mi sorusuyla birlikte. Gerçi sonradan kendi tutumları ve açıklamalarında da görüleceği gibi o dönemin kulislerinde Türkeş yandaşı diye adları geçen komite üyelerinden bir kısmı Türkeş'in yandaşı diye anılmayı kabul etmiyorlardı. Komite içindeki sözünü ettikleri gruplaşmanın önemli bir ilke anlaşmazlığından çıktığını söylüyorlardı. Belirttiklerine göre anlaşmazlığın konusu şuydu: Milli Birlik Komitesi MBK yeni anayasayı çıkardıktan sonra hemen seçime gidip görevi sivillere mi teslim etsin? Yoksa bir süre mesela 4 yıl kadar yönetimde kalıp ülkenin en önemli ihtiyaçlarını gidererek daha iyi bir geleceğin temellerini mi atsın? Ülkenin en önemli ihtiyaçları hangileri? Türkeşçi diye anılanların tercihi ikinci seçenekte, yaklaşık 4 yıl süreyle Milli Birlik Komitesi yönetiminin devam etmesi. Bu yüzden onlar kurucu meclisin kurulmasına da karşıydılar. O vakte kadar yasama yetkisi de MBK'da kalmalıydı, yürütmeyi yönlendirip kontrol etme yetkisi de. Tabii ikinci seçeneğin kabul edilmesi halinde ortaya çok daha önemli bir sorun çıkacaktı. O 4 yıllık süre içinde ülkenin gidermesi gereken en önemli ihtiyaçları nelerdir sorusu. O konuda kim karar verecekti? Milli Birlik Komitesi'nin üyeleri mi? Ama onlar da o konuda bir görüş birliği içinde değillerdi ki. Milli Birlik Komitesi'nin daha sonra yayımlanan görüşme tutanakları da gösteriyor. Aralarında önemli konularda önemli anlaşmazlıklar vardı. Erkanlı Türkeş'le hedeflerimiz aynı değildi ama... Yakın çevrenin en etkili kişilerinden Orhan Erkanlı, anılarında kendisinin 4 yıllık uzatmadan yana olduğunu ama o 4 yıl içindeki hedeflerinin Türkeş'inkiyle aynı olmadığını yazıyor. Şöyle, Türkeş ile iktidarı uzatmak konusunda beraber olduğumuz halde sistem ve doktrin bakımından ayrılıyorduk. Türkeş bizim liderimiz değildi. Türkeş liderliğinde bir iç darbeyi hiçbir bakımdan faydalı bulmuyorduk. Bu konudaki tekliflerini kabul etmedik. Kendisi yakınındaki birkaç arkadaşla böyle bir işe giremezdi. Gücü ve imkanları yetersizdi. Orhan Erkan'la ilerideki sayfalarda göreceğiz komitenin genel sekreteri olduğu ve yasada duruşmalarının düzenlenmesi dahil birçok işin sorumluluğunu taşıdığı halde komite içindeki bir bölünmeden ve işlerin bu yüzden aksamasından çok rahatsızdı. Bu durumu Milli Birlik Komitesi'nin hükümetin ve devletin başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'e anlatmak istemişti. Gürsel onu başbakanlıkta kabul etmişti. Erkan'la o görüşmeyi anılarında şöyle anlatıyor. Gürsel bizi kurucu meclisi geciktirmekle itham ediyordu. Gün kaybetmek niyetinde değildi. Peki başlanılan ve yarım kalan işler ne olacak deyince baklayı ağzından çıkardı. Merak etme ben devletin başında olacağım ve bu işlere devam edeceğiz dedi. Gürsel'i cumhurbaşkanı olacağına kesinlikle inandırmışlardı. Paşam sizi cumhurbaşkanı seçmezler, aldatıyorlar deyince Gürsel kızdı ve buna güçleri yetmez dedi. Gürsel seçimleri yaptıracak bir dayanak istiyorum. Erkanlı'nın anlattığına göre Gürsel o görüşmede Türkeş'ten ve onunla birlikte olan bazı komite üyelerinden şikayet etmişti. Erkanlı'ya bazı gazete küpürlerini göstermiş ve sormuştu. Bunlarla mı memleketi idare edeceğiz? Her gün yeni bir iş çıkarıyorlar. Sen de bunlara katılıyor musun? Erkanlı ben makul olmayan işlere katılmam diye cevap vermişti. Gürsel Türkeş'ten şikayet etmeye devam etmişti. Erkanlı da anılarında yazdığına göre ona şöyle demişti. Paşam anlaşıldı siz bu komiteden umudunuzu kestiniz. Dayanacak ve seçimlere kadar ayakta duracak bir destek arıyorsunuz. Bunun için kurucu meclisi acele kurmak niyetindesiniz. Gürsel cevap vermişti. Evet bir mesnet yani dayanak arıyorum. Süratle seçimleri yaptırmak istiyorum. Erkanlı anılarında Gürsel'in bu tutumunu eleştiriyor. Ona başlıca hata sizindir. 38 kişiyi idare edemediniz ve bizi bu duruma getirdiniz dediğini bildiriyor. Ve komite üyeliğinden istifa etmeyi düşündüğünü yazıyor. Daha sonra o düşüncesini gerçekleştirerek Gürsel'e o konuda bir mektup yazacaktır. Esin biz ihtilale bir felsefe kazandırmak istedik. 27 Mayıs'ın Milli Birlik Komitesi'nin işe başlamasından 2-3 ay sonra yoğunlaşan bu ayrışma sırasında bir an önce seçime gitmeyi yanlış bulan ve buna bir çare arayanlar arasında bulunan Yüzbaşı Numan Esin de anılarında arkadaşı Muzaffer Özdağ da tercüman olarak o konudaki görüşünü anlatıyor. Esin ve Özdağ komite toplantılarının en genç üyeleri olarak değişmez katip üyeleriydi. İkisinin de adları Türkeş'le birlikte en az 4 yıl daha iktidarda kalmayı isteyenler arasında anılıyordu. Esin'in görüşünü anılarından alıntılayalım. Başından beri benim ve Muzaffer'in mücadelesi ihtilale bir felsefe kazandırma ve Milli Birlik Komitesi'ni yasal ve etkin bir güç yapma amacına yönelikti. Gerek anayasanın gerek iç tüzüğün yapılmasını hukuk nosyonuna sahip olduğumuz için biz yönlendirdik. Her toplantıda başkan değişiyordu ama biz değişmez katiplerdik. Kısacası birbirimize dayanarak Özdağ'la birlikte ihtilale bir düşünce ve bir yön verme konusunda kendimizi yıpratırcasına zor bir çalışmaya girerek sanırım başarıya eriştik. İhtilal komitesi işlev, strateji ve taktik kazandı. Peki mayasında yok muydu? Evet, vardı ki kazandı. Cemal Gürsel ve diğer yüksek rütbeli büyüklerimiz ihtilalin gücünün farkında değillerdi. Oysa ihtilalin başında Cemal Gürsel olmasaydı ve sivil bir hükümet kurulmasaydı bile, eğer 27 Mayıs'tan önce ne yapacağını çok iyi bilen, kendi aralarında tam anlamıyla görüş birliğine varmış bir çekirdek kadro tarafından yönetilmiş olsaydı, aynı başarıyı elde ederdik. Olay, tasfiye zorunlu bir hal almıştı. Şimdi bir de daha fazla kalmak yanlıştı, bir an önce seçime gitmek gerekirdi diyenlerden birinin yazdıklarına bakalım. Milli Birlik Komitesi üyesi eski harp okulu komutanı General Sıtkı Ulay'ın kitabına bakalım. Ulay komitedeki bölünme konusunda Türkeş'in grubu diye anılan, sonradan 14'ler adını alacak gruba mensup üyelerin tutumlarının giderek tehlikeli hal aldığı görüşündeydi. Harbiye Silah Başına başlıklı kitabında 1960'ın Ekim ayındaki durumu şöyle anlatıyor. Milli Birlik Komitesi toplantılarında isteklerine uygun bir sonuca varamayacaklarını anlayan bazı arkadaşlar, zaman zaman toplantılarını kendi aralarında, meclis içinde ayrı odalarda yapıyor ve hatta karşı grubu yola getirmenin çareleri ile beraber bir taraftan da bu karşı grubun toparlanması, paketlenmesi ve bertaraf edilmesi yollarını aramaya başlamış bulunuyorlardı. Son komite toplantılarından birinde Ülkü ve Kültür Birliği tasarısı ortaya atılmış ve şiddetli münakaşalar olmuştu. Bundan sonra bu arkadaşlarımız gerek ellerindeki bazı kıtalarda, gençlik teşekküllerinde kendilerine taraftar toplamaya ve teşvikine de başlamışlardı. Hatta bazı üniversite profesörleri ile ayrı konuşmalar da yapıyorlardı. Geçen her günde bu haliyle komiteden olumlu bir sonuç beklemek mümkün değildi. Bu sebeple ya kurucu meclisin süratle kurulması veya komitenin bir kanadının diğerini tasfiye etmesi zaruri bir hal almıştı. Sayın Cemal Gürsel de artık bu işin bu komite ile yürütülmesinin mümkün olamayacağını anlamış, sıkıntısından toplantılara dahi devam edemeyip köşkte çareler aramak düşüncesine girmişti. 10 Bakanın Affının Perde Arkası. Öncünün yayına başlayacağı güne rastlayan 26 Ağustos 1960 günü 10 bakan görevden affedildi haberi de bu gelişmenin bir parçasıydı. Ayrıntıları daha sonra ortaya çıktı. Milli Birlik Komitesi'nde Alparslan Türkeş'le birlikte 4 yıl daha kalmalıyız görüşünü savunan üyelerden bazısının Bakanlar Kurulu ile ilgili olarak da bir isteği vardı. Bakanların en azından büyük kısmı sivillerden olmasın, askerlerden olsun, MBK üyelerinden olsun diyorlardı. Sivil bakanların işleri Milli Birlik Komitesi üyeleri kadar sıkı tutmadığı görüşündeydiler. Herhalde o görüşün de etkisiyle hükümetin kuruluşundan sonra hazırladığı program Milli Birlik Komitesi'ne sunulduğu halde haftalardır görüşülmemişti. Oysa eski mecliste olduğu gibi komitede de o konudaki usul şöyleydi. O program önce komitede okunacak, okunmasını izleyen bir hafta sonunda üzerinde görüşmeler yapılacak, lehinde aleyhinde tüm görüşler bildirilecek, bunlara hükümetçe cevaplar verilecek, sonra da hükümet için güven oyu anlamına gelen bir oylama yapılacaktı. Programı uygun bulanların sayısı yeterli çoğunluğa ulaştığı takdirde komite hükümete güvenini bildirmiş sayılacaktı. Meclise 11 Temmuz gününde sunulan programın gününden komitenin genel kurulunda usulüne göre yapılması gereken görüşmeler ise aradan haftalar geçtiği halde hala başlatılmamıştı. Programın okunuşundan sonra komitece yapılan tek işlem, komite üyelerinin bakanları tek tek çağırıp kendilerinden konularıyla ilgili ek bilgiler almalarıydı. Ama yapılması gerekenler bilgi almadan ibaret değildi. Bir de genel görüşme sonunda yapılacak oylama vardı. O ise 1,5 aydan beri gündeme bile gelmemişti. Bu durum Bakanlar Kurulu üyelerince Gürsel'e defalarca bildirilmişti ama ondan da bir sonuç çıkmamıştı. 25 Ağustos 1960 günü, yani öncünün ilk çıkacak sayısının hazırlandığı günün sabahındaki Bakanlar Kurulu'nda yapılan görüşmelerin konusu da buydu. Bazı bakanlar o durumun komitenin Bakanlar Kurulu'na karşı güvensizliğinin göstergesi sayılması gerektiğini söyleyerek kabinenin toptan istifa etmesini önermişlerdi. Bu yapılırsa devlet ve hükümet başkanının işi kolaylaşabilirdi. Başkan beğenmediği bakanları kabine dışına çıkarır, yerlerine yenilerini getirirdi. Beğendiklerinin yeniden atamasını yapardı. Bu iş doğal mecrasına girmiş olurdu. Bu öneri sivil bakanlar tarafından oy birliğiyle kabul edilmişti. Asker bakanlar görüşmeleri izlemişler ama oylamaya katılmamışlardı. 29. ayrımın sonu. Sayfa 325.